İdari ve siyasi taktikler. Yalan ve hile dinimizde büyük günahtır. Fakat harpte caizdir. Din düşmanlarının zararından korunmak veya Müslümanları korumak için yalan söylemek caizdir. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki Müslümanın, karı kocanın arasının açılmasını önlemek için, malını korumak için, Müslümanın sırrını meydana çıkarmamak ve benzeri haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. 3 hadis-i şerif meali. Yalan 3 yerde caizdir. Harpte, çünkü harp hiledir. İki Müslümanı barıştırmak için, birinden diğerine iyi söz getirmek ve hanımını idare için. İki kişinin arasını düzeltmek ve hayırlı iş için söylenen söz yalan sayılmaz. Kötü şeyler işleyen bunları gizlemeye çalışsın. Olmuş ve olması mümkün ibretli olaylardan birkaçı şöyle. Tefrika sokmak. Hendek gazasında müşrikler, Yahudiler, münafıklar birlik olup, her taraftan Müslümanlara saldırdıkları ve Müslümanların çok sıkıntılı bir anında, Nuaym bin Mesud, Peygamber Efendimiz'e gelip, "Emrinize hazırım, Müslüman olduğumu kimse bilmiyor," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Düşmanların arasına tefrika sokabilir misin?" buyurdu. O da, "Evet ama yalana dinimiz izin verir mi?" dedi. "Harp hiledir, istediğini söyle," buyurdu. Hazreti Nuaym, Yahudilere gidip, "Sizi sevdiğimi bilirsiniz. Müslümanlar başımıza bela oldu. Kureyşliler ve Gatafanlar Müslümanlarla çarpışıyor. Savaş uzayacağı benzer. Kureyşliler ve Gatafanlar bu harpte galip gelirse ganimetleri alıp gidecekler. Mağlup olurlarsa sizi bırakıp çekip gidecekler. Sizse Müslümanlarla başa çıkamazsınız. Müslümanlar zafere kavuşmak üzeredir. Sizi kılıçtan geçirecekler. Onun için acele tedbir almamız lazımdır," dedi. Bunları büyük bir heyecan ve korkuyla dinleyen Yahudiler, "Sen dostluğunu gösterdin. Nasıl bir tedbir almak lazım?" dediler. Hazreti Nuaym, "Kureyş ve Gatafan eşrafından bazılarını rehin almadıkça Müslümanlarla savaşmayın. Rehineler yanınızdayken harpten kaçıp gidemezler," dedi. Bunu uygun gören Yahudiler ona izzet ve ikramda bulundular. Hazreti Nuaym Kureyş'e vardı. "Benim Muhammed'e olan düşmanlığımı ve sizlere olan sevgimi bilirsiniz. Öğrendiğimi, dostluk icabı size ulaştırmayı vazife bildim. Yahudiler Muhammed'e haber gönderip, Kureyş'ten ve Gatafanların ileri gelenlerinden öldürmek üzere rehine alıp sana teslim edelim. Sonra seninle birlik olup müşriklerin kökünü kasayalım. Yalnız Nadir oğullarını affedip yurtlarını bağışlamalısın," demişler. Muhammed de Yahudilerin bu isteklerini kabul etmiş. "Eğer Yahudiler sizden rehine isterse vermeyin," dedi. Kureyşliler ona çok iltifat gösterdi. Hazreti Nuaym Gatafanlara gitti. Kureyşlilere söylediklerini onlara da söyledi. Kureyş kumandanı Yahudilere artık burada durmak çok güçleşti. Hava soğuk, hayvanlarımız da açlıktan kırılacak. Yarın hep birlikte şiddetli bir hücuma geçelim diye haber gönderdi. Yahudiler de biz cumartesi günü harp etmeyiz. Sonra savaşa katılabilmemiz için ileri gelenlerinizden birkaç zatı bize rehin vermeniz lazım," dediler. Kureyş kumandanı Nuaym'ın haberi doğruymuş dedi ve Yahudilere "Bir kişi bile rehin vermeyiz. Eğer yarın gelip bizimle beraber savaşmazsanız biz çeker gideriz, siz de yalnız kalırsınız," dediler. Yahudiler haberin doğru çıktığını düşünüp "Biz de sizinle birlik olamayız," dediler. Böylece her iki tarafı korku sardı. Küfrün ittifakı bozulmuş oldu. İşkence halinde. Müşrikler Hazreti Ammar'a, babasına ve annesine, Sümeyye Hatun'a işkence edip sıcak kum içine gömerler ve üzerinde et pişecek kadar sıcak taşları gövdesine dizerlerdi. Sonra Lat ve Uzza putu "Muhammed'in dininden iyi de," derlerdi. Demeyince de işkenceyi artırırlardı. Bir keresinde Resul-i Ekrem "Sabredin ey Yaser ehli, size vaat edilen yer cennettir," buyurdu. Yaserlerin müşriklerden gördüğü işkence dillere destan olmuştur. İşkenceye uğramadığı günleri yoktu. bir gün Hazreti Sümeyye'yi iki devenin arasına bağlamışlar, işkence ediyorlardı. Nihayet Ebu Cehil'in kamçılarına dayanamayıp şehit oldu. Hazreti Yaser'i de şiddetli işkenceyle öldürdüler. İslam'da ilk şehit olan bunlardır. Hazreti Ammar, kâfirlerin zorlamaları üzerine dediklerini diliyle söyledi. Resul-i Ekrem'e, "Ammar kâfir oldu," dediler. "Hayır, o kâfir olmaz. Baştan ayağa kadar imanla doludur," buyurdu. Hazreti Ammar'ı serbest bıraktılar. Resulullah, mübarek eliyle gözünün yaşını silip teselli buyurdu. Bu hadise üzerine Nahl suresinin, "Allah'a küfredenlere şiddetli azap vardır. Ancak kalbine iman yerleşmiş olduğu halde küfre zorlanıp sadece diliyle söyleyenler müstesna" mealindeki 106. ayeti nazil oldu. Resulullah da Hazreti Ammar'a, "Müşrikler eziyet ederse yine böyle söyle," buyurdu. Savaş hiledir. İri yarı bir düşman aniden Hazreti Ali'nin karşısına kılıçla çıkıp, "Şimdi seni elimden kim kurtaracak?" der. Hazreti Ali de parmağıyla adamın arkasını gösterip, "Peki dövüşelim, fakat iki kişiyle mi?" der. Düşman arkadaki kim diye bakınca, Hazreti Ali kılıcını çekip düşmanını zararsız hale getirir. Düşmanı, "Bana hile yaptın," der. Hazreti Ali de, "Savaş hiledir," hadisi şerifini bildirir. Düşmanın yaptığı da hileydi. Hazreti Ali'yi gafil avlayıp öldürmek istemişti. Allah düşmanı. Peygamber Efendimiz bir gün eshabıyla birlikte otururken, "Şimdi içeriye bir Allah düşmanı gelecek," buyurdu. Biraz sonra kapı çalındı. Peygamber Efendimiz kapıyı açtı. Gelen çok tanınan, hurma bahçeleri olan zengin bir zattı. Peygamber Efendimiz bu zatla çok yakından ilgilendi. Daha sonra da kapıya kadar uğurladı. Hazreti Ömer merakla sordu, "Hani Allah düşmanı, niye gelmedi?" Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Biraz önce konuştuğum kişi oydu. Bana bir düşmanlık yapamazdı. Ama yanında birçok Müslüman çalışmaktadır. Müslümanlara zulmetmesin diye ona iyi muamele ettim." Cemel olayı. Yahudiler Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'yi savaştırmak için plan düşünürler. Bir gün Hazreti Ali'nin adamlarının yanına gidip, "Bu gece Ayşe'nin askerleri imsak vakti size saldıracaklar," der. Hazreti Ayşe'nin adamlarına da aynı şekilde haber ulaştırılır. "Bu gece Hazreti Ali'nin askerleri imsak vakti size saldıracak, inanmazsanız gözetleyin," derler. İmsak vakti, haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için iki tarafta karşı tarafın hazır vaziyette ayakta olduğunu görünce, haberin doğruluğuna inanıp savaşa girerler. Netice malum, birçok Müslümanın kanı dökülür. Hakem olayı. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali taraftarları arasında İbn Sebe ve adamlarının kışkırtmaları neticesinde büyük bir savaş çıktı. Her iki taraftan binlerce Müslüman kanı döküldü. Hazreti Muaviye, Maide suresinin "Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı ölümden kurtarmak da bütün insanları ölümden kurtarmak gibidir" mealindeki 32. ayeti kerimesine uyarak, bu kardeş savaşını durdurmak için kurmaylarıyla istişare etti. Neticede, savaşı durdurmak için önemli bir taktik ortaya çıktı. Mızrakların uçlarına musaf yaprakları takılarak havaya kaldırılmasına karar verildi. Hazreti Ali'nin askerleri bu hareketten etkilenince savaş durdu. Karşılıklı elçi göndererek bir araya geldiler. Hazreti Ali tarafından Ebu Müsel Eşari, Hazreti Muaviye tarafından da Amr bin As hakem tayin edilip anlaşma sağlandı. Amr bin As hazretleri harp hilesiyle iki Müslümanı barıştırmak için yalanı caiz gören hadis-i şerif gereğince, "Şu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye'yi halife tayin ettim," dedi. Bu şekilde binlerce Müslüman kanının akması engellenmiş oldu. Hazreti Ömer'in komutanlarından biri savaşta bir akarsuyun yanında durdu. Bir askere, "Atla da bak, çok derin mi?" dedi. Asker atlayınca çıkamadı ve boğulmak üzereyken, "Ya Ömer!" diye feryat edip öldü. O savaştan büyük bir zafer ve çok ganimetle dönen komutan bilgi verirken, Hazreti Ömer, "Bunları bırak, suya atlayan askerden haber ver," dedi. O da boğuldu deyince, "Keşke bu ganimetlerin hiçbirini getirmeseydin de o asker boğulmasaydı," buyurdu. Bütün bunlar İslamiyet'in insan hayatına verdiği kıymeti göstermektedir. Marifet, insanı öldürmek değil, yaşatmaktır. İşte Amr bin As hazretleri dahiyane bir buluşla her iki taraftaki Müslümanları ölümden kurtarmıştır. Oyun içinde oyun. Bilecik tekfuru Osman Gazi'ye dost görünen bir düşmandı. Osman Gazi yaylaya çıkarken ağırlıklarını onun kalesine emanet gönderir, yayla dönüşünde de hediyeler yollayıp eşyasını alırdı. Bu adam oğluna Yarhisar Tekfuru'nun kızını alıyordu. Düğün hazırlığı haberi yayılınca Osman Gazi Bilecik Tekfuru'na bir sürü koyun gönderdi. Kardeşime layık değilse de layığını getiririm. Hem hatunumla anası da kardeşimin hatunuyla tanışmak ister. Biz şimdi yaylaya gideriz. İzin versinler, ağırlığımızı yine Bilecik'e emanet koyalım, dedi. Halbuki Bilecik Tekfuru düğüne gelecek olan Osman Gazi'yi öldürmeye karar vermişti ve bunu öbür tekfurlarla görüşmüştü. Bu tuzağı öğrenen Harman Kayası Tekfuru Köse Mihal, Osman Gazi'nin sadık dostuydu. Ona haber verdi. Düğün Bilecik civarında Çakır Pınarı'nda olacaktı. Bilecik Kalesi'nde pek az adam kalmıştı. Osman Gazi düğüne davet edildi. Türk Bey'i davetçilere hediyeler verdi. Hatunlarımızla geliyoruz. Bizim hatunlarımızı Çakır Pınarı'nda ayrı bir yere kondursunlar. Hanlarımız tekfurları görüp utanmasınlar. Hem de emanet ağırlığımızı Bilecik'e yollarız. Bilecik tekfuru Türk'ün eri ve avradı ve malı ele girdi diye bu haberden çok sevindi. Osman Gazi'nin Bilecik'e gönderdiği ağırlık iki katar öküz yükü eşyaydı. Bu eşyayı götüren kadınlardı ama eşya diye götürülen keçelerin, kilimlerin içine sarılı cengaverlerdi. Kaleye gelince dal kılıç meydana fırladılar. Kaledeki birkaç kişiyi sindirip Bilecik'i alıp kalenin kapılarını kapadılar. Hatunlarımız diye götürülenler de kadın kıyafetine girmiş genç cengaverlerdi. Düğün halkı tamam sarhoş olmuştu ki Osman Gazi Köse Mihal'le beraber yerinden fırlayıp ata bindi. Bilecik tekfuru da Türk kaçtı diye adamlarıyla peşine düştü. Osman Gazi Bilecik civarında Kıldırık Deresi'ne inmişti. Düğüne kadın kıyafetinde gelmiş olan cengaverler de sırtlarından o esvapları atıp Bilecik tekfuruyla adamlarının peşine düştüler. Bilecik tekfuru iki kılıç arasında kaldı. Yakalanıp başı kesildi. Yarhisar tekfurunun kızı olan gelinse Türklerin eline geçti. Osman Gazi o kızı oğlu Orhan'la evlendirdi. Şalgo'nun fethi. Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarından Aslan Bey, Şalgo kalesini kuşatır. Şalgo'nun yolları tutulmuş olarak günlerce bekler. Aslan Bey, taarruzsuz kuşatmaya devam eder. Askerleri dumanlı, sisli havayı bekletir. Aslan Bey bir sabah uyandığında, binlerce bacadan henüz tütmüş, soğuk, nemli bir duman kadar koyu bir sis her tarafı kaplar. Ordugah, sancaklar, tuğlar, çadırlar, ağaçlar, atlar, kısacası hiçbir şey görünmez. Şalgo kalesi sanki ortalıkta yok. İşte bu hava beklenir. Askerleri çağırır. Bugün Şalgo'yu alacağız. Ben iki saate kadar geleceğim. Hepiniz hazır olun. Saldırı yapmayın. Ama kale etrafında çok gürültü yapın. Savaş düzeninde Şalgo'ya yanaşın. Aslan Bey ormanda günlerdir bekleyen topu 50 mandaya koşup Şalgo kalesi önüne getirir. Şalgo'da sisin kalkmasıyla birlikte Osmanlı ordusu muharebe düzeninde beklerken Aslan Bey gür sesiyle ortaya çıkıp haykırır. "Hey bire Şalgo muhafızları!" diye bağırarak tehdit dolu bir nutuk çekerek der ki, "Bu top ki İstanbul'u fetheden toptur. Bir kere ateş edeceğim. İkincisine gerek yok. Hadi teslim olun da canınızı kurtarın." Şalgo kalesi böyle alınır. Şalgo kumandanı İstanbul'u alan topa bakınca iş işten geçer. Teslimine sebep olan 50 mandayla gelen top, siyaha boyanmış kocaman bir kütüktür. Geri kaçış. Selçuklu Sultanı Alparslan, 20 bin civarındaki askerle, Roman Diyojen komutasındaki 100 binlik Bizans ordusuna karşı zaferi, Bozkır taktiği de denilen çevirme harekatıyla kazandı. Selçuklu ordusunu 4 kısma ayırdı. Kalabalık olan 2 kısmını, muharebe sahasının yanlarındaki tepelerde gizlice pusuya yatırdı. Düşmanın gerilerini tutmakla vazifelendirdiği üçüncü kısmını da müsait yerlerde mevzilendirdi. Alparslan da Selçuklu ordusunun dördüncü kısmıyla kendisi Roman Diyojen'in karşısına çıktı. İlk olarak Türk Merkez Kuvvetleri hücuma geçti. Bu az kuvveti bir anda ezmek hevesine düşen Diyojen taarruza geçti. Çekilmeye başlayan Türkleri takip etti. Alparslan tarafından maharetle takip edilen hareket Bizans ordusu pusulara doğru çekilerek, genel Türk hücumuyla sarılarak imha edilmiş ve zafer kazanılarak Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Sırbın hilesi. Murad-ı Hüdavendigâr 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde Balkanlı Haçlılara karşı zafer kazandıktan sonra savaş alanını dolaşırken Miloš Kabilović adlı bir Sırp Türk gazilere el öpmeye geldim ve hem müjdem var. Kral Lazar'ı tuttular. İşte getirdiler dedi. Gaziler kralı getirdiğini görünce Miloš'u serbest bıraktılar. O da Sultan Murat Han'ın yanına gelip elini öperken onu hançerledi. Sultan aldığı yaradan kurtulamayarak şehit oldu. Çöldeki savaş. Tuğrul Bey, emrindeki 20 bin kişilik bir kuvvetle Sultan Mesud komutasındaki 10 bin kişilik Gazneli ordusuna karşı Dandanakan zaferini kazanarak Selçuklu devletini kurdu. Tuğrul Bey önce bütün su kuyularını kuruttu. Daha sonra kaçıyor gibi yaparak Gazneli ordusunu çöle çekti. Bu sefer çölde susuzluktan kıvranan yorgun ve bitkin Gazneli ordusuna karşı hücuma geçerek zaferi kazandı. Tuzak. Köpeğin, kedinin koku alma duygusu çok kuvvetli olduğu gibi akbabanın da görme kuvveti fazladır. Akbaba çaylağa der ki, uzağı benden daha iyi gören yoktur. Çaylak da der ki, bu bir iddiadır, ispatı gerekir. Peki şu ovada ne görüyorsun söyle. Akbaba aşağılara doğru bakar. Ovanın ortasında bir buğday tanesi görüyorum. Pekala, hadi inelim bakalım, sözün doğru mu? Birlikte aşağı inerler. Akbaba hemen taneye doğru koşar. Buğday tanesinin tuzağın üstüne konulduğunu fark etmez. Buğdayı alayım derken tuzağa yakalanır. Zavallı akbaba bir buğday için tuzağa düşünce çaylak der ki, tuzağı göremeyip de taneyi görmenin ne faydası olur? Az iyiliğe çok mükafat. Muhtaç bir ihtiyar, bir gençten çeyrek akçe ister, o da verir. Günün birinde o genç, bir suç sebebiyle yakalanır, idama mahkum olur. Genç asılmaya götürülür. Herkes toplanır. İhtiyar oradan geçerken genci görür. İyiliğini hatırlar, ona acır. Genci kurtarmak için bir çare düşünür. Eyvah, güzel huylu padişahımız vefat etti, dünya boş kaldı diye haykırır, feryat içinde ağlar. Kılıçlarını çekip duran askerler, oradaki halk, ihtiyarın sözünü işitince feryat ve figan ederler. Herkes dövünmeye başlar. Herkes saraya koşar. Bakarlar ki padişah sah, tahtında oturuyor. İdam sahası boşalınca genç kaçar, ihtiyar kalır. Yalan haber üzerine ihtiyar yakalanır. Padişahın huzuruna götürülür. Padişah korkunç bir surette bağırır. Güzel ahlaklı, hak ve adalet timsali, halkını seven bir padişahın ölümünü neden arzu ettin? İhtiyar, hükmün cihana yürüsün ey adil padişahım diye başlayan uzun bir duadan sonra, padişah öldü dememle padişahım ölmedi. Fakat bu sözde bir can kurtuldu der ve olayı anlatır. Meseleyi öğrenen padişah memnun olur, ihtiyarı affeder. Kaçan genç korkuyla düşe kalka koşarken onu tanıyan biri ölümden nasıl kurtuldun der. O da çeyrek akçeyle kurtuldum der. İki düşman varsa, kötülük düşünen fakat düşündüğünü yapmaya gücü yetmeyen iki düşman arasında emin oturulmaz. Eğer o iki düşman ittifak edecek olursa kısa elleri uzun olur. İki düşmandan önce hileyle birisini meşgul et. O otururken ötekinin kökünü kazı. İhtilaf çıkarsa sen kılıcı kınına koy. Kurtlar birbirine düşünce koyunlar rahat gezer.